Ayrım 12, Bücrü Ayarla, Elmer Leonard, sayfa 118. Bir sessizlik oldu ama uzun sürmedi. Catlett ve Chili birbirlerini süzmeye devam ettiler. Sonra Catlett, "Al Roxy peşinden gitti tip, oğlunu öldürüyor," dedi. "Öldürüyor mu? Nasıl?" "Üzerinden arabayla geçerek. Sarhoş halde evine dönerken yolda karşıdan karşıya geçmekte olan çocuğa çarpar ve yoluna devam eder. Olay Lovejoy'un çiçekçi dükkanının önünde olur. Lovejoy olayı görür ve yerde yatan ölü oğlunun başında perişan olur. Bu olay olmadan önce Lovejoy'un karısının onu terk etmiş olduğunu öğreniriz. Hayattaki tek varlığı oğludur. Oğlu ve çiçekçi dükkanı yaşamındaki her şeydir." Chili hiçbir şey söylemedi. Senaryoyu okumamıştı. Bu nedenle Catlett anlatıyor, o da dinliyordu. Neden olmasın ki? Catlett şimdi bir şahit bulunduğunu ve plaka numarasını aldığını anlatıyordu. "Böylece polisler Roxy'yi yakalarlar. Roxy birine çarptığını fark etmediğini söyler. Ertesi gündür dolayısıyla içkili olduğunu kanıtlayacak bir delil yoktur. Ama başka bir delil vardır. Arabasına bulaşmış kan çocuğunkiyle aynıdır. Her neyse, Roxy'nin avukatı mahkemede iyi savunma yapar ve adam ceza olarak sadece ehliyetini kaybeder. 6 ay araba kullanamayacaktır. Lovejoy mahkemenin kararına inanamaz. Verilen cezanın tamamı bu mudur? Pis herif oğlunu öldürmüştür ve bu kadarcık ceza yemiştir. Düşündüğü budur ama bak, adam çok çekingendir. Öne çıkıp sesini çıkaramaz. Mahkeme sonlandıktan sonra Roxy Lovejoy'a "frene bastım ama çocuk sokağa fırlamamalıydı" veya "nereye gittiğine dikkat etmeliydi" gibi bir şey söyler. "Roxy neyle meşgul?" dedi Chili. "Yani ne iş yapıyor?" "Tamirat dükkanı var. Bildiğin kaporta ve boya. İyi iş çıkarır. Olay Detroit'te meydana geliyor. Harry'nin memleketinde. Gerçi onun benim gibi o kente karşı bir sevgisi yok. Ben orada 9 yıl yaşadım." Chili'nin aklına bir soru takıldı. "Hiç hapse girdin mi?" Catlett önce gülmeye başladı, sonra durdu. "Gözaltına alındım ama hiç hapis cezası almadım, hayır." "Sonra ne oluyor?" "Lovejoy Roxy'nin arabasını, Cadillac'ını er veya geç kullanacağını biliyor. Çiçek dağıtım minibüsünü alıp minibüse değişiklikler yapıyor. Üzerinde yazılı ismi siliyor, yanlarına gözetleme delikleri açıyor ve bir video ile içine giriyor. Roxy ne zaman ortaya çıksa adamı gözleyecek. Arabasına bindiği an Lovejoy onu videoya alacak ve polislere gösterecek." "Ona Ilona mı yardım ediyor?" "Okuldan sonra arabasını Ilona kullanıyor ve ikisi Bernard'dan bahsediyor. Ama Lovejoy işini ihmal etmeye başlıyor ve kız kardeşinin öfkesini üzerine çekiyor. Kız kardeşi ve kocası o baş belası herif Lovejoy'a sürekli zor zaman yaşatıyor. Senaryonun başı iyi ama ortalarına doğru tempo düşüyor. Roxy'nin neler yaptığını görüyoruz. İçki içmeyi seviyor, kumar oynuyor ama kötü bir şey yaptığını görmüyoruz. Dolayısıyla tehlikeli biri olduğunu düşünmüyoruz." "Ne demek istediğimi anlıyor musun?" "Yani Lovejoy çok yaklaşır ve Roxy de onun ne yaptığını anlarsa Lovejoy'un işi bitebilir. Aklındaki şey Lovejoy'un adamın yasa dışı bir iş yaptığını keşfetmesi." "Dükkanını araba parçalama yeri olarak kullanması," dedi Chili. "Çalıntı arabaları alıp parçalayıp parça parça satar." "Evet, o tarz bir iş. Sonra kadın sahneye girer. Lovejoy'a tuzağın nasıl olacağını da o anlatır."
"Adamı araba kullanırken yakalıyor mu?"
"Evet, yakalıyor. Adam araba kullanırken videoya çekiyor. Onu yasaklı olduğu en son gün yakalıyor."
"Adam onu görmüyor mu?"
"Hiç şüphelenmiyor. Böylece Lovejoy onu yakalıyor ve polislere videoyu gösteriyor. Polisler Roxy'yi gözaltına alıyor, mahkemeye çıkıyor. Ne ceza aldığını tahmin edebilir misin? Ehliyetine tekrar el konuyor, bu defa 1 yıllığına. Lovejoy tekrar aynı noktaya dönmüştür, sadece daha kötüdür. Roxy onu rahatsız ettiği, özel hayatına müdahil olduğu ve başka yasal gerekçelerle Lovejoy'a dava açar ve mahkeme Roxy lehine karar verir. Lovejoy verdiği zarar karşılığında Roxy'ye $100,000 ödeyecektir. Adliyeden çıkarken kız kardeşi onu aptallıkla suçlar. Şimdi iş yerini satması gerektiğini ve elinde avucunda hiçbir şey kalmayacağını söyler. "Buraya kadar okudum," dedi Catlett senaryoyu eline alarak. "Evet, 15 sayfa daha var," diye devam etti.
"Sonunu bilmiyor musun? Öyleyse bak," dedi Chili. Ben sahtekarlık yapmam. Bir şey okurken soluna bakmam. Ama iyi değil mi? Eğer Lovejoy sen olsaydın ne yapardın diye sordu Catlett.
Roxy'yi destereyle ikiye doğrayacak adamlar tanıyorum diye cevapladı Chili.
Tamam ama sen ne yapardın?
Düşünmem lazım.
Ben adamı kafasından vururdum dedi Catlett. Pusu kurar ve işi bitirirdim.
Yapabileceğini sanıyorsun dedi Chili.
Bir göz at ve öğren derken masaya uzanıp kırmızı kapaklı senaryolardan birini aldı ve açtı. Hangi sayfadasın?
Catlett elinde tuttuğu senaryoya bakıyordu.
92. Mahkemeden çıkarlar, kız kardeşi peşindedir. Sonra eniştesi Stanley ona söylenmeye başlar.
Chili sayfayı buldu ve okumaya başladı.
Dış mekan, adliye, gündüz. Kamera yanaşmakta olan Lovejoy'un minibüsüne dönüktür. Ilona minibüsten iner, çok sinirlidir. Yukarı bakar ve görür. Ilona'nın bakış açısı. Lovejoy ve Helen adliyeden çıkmaktadır. Stanley hemen peşlerinden gelmektedir. Merdivenlerin başında durmalarından önce Helen konuşmaya başlamıştır.
Kamera Lovejoy, Helen ve Stanley'nin üzerindedir.
Lovejoy Ilona'yı görür. Yüzünde hasret dolu bir gülümseme vardır. Helen, çok akıllısın değil mi? Şimdi hiçbir şeyin kalmadı ve bunun sebebi sensin.
Stanley, eğer yardım istemek için bize gelmeyi düşünüyorsan bu fikri unut.
Lovejoy kızgın bir ifadeyle Stanley'e döner.
Lovejoy, bunu aklıma bile getirmem Stanley. Ayrıca ikinizin de kendi sorunları var.
Stanley kaşları çatık. Neden bahsediyorsun?
Lovejoy, birbirinizle evli olmanızdan.
Merdivenden inmeye başlar. İyi günler.
Kamera onları seyreden Ilona'nın üzerindedir. Lovejoy yaklaşırken Stanley'nin arkasından bağırdığını duyarız.
Stanley kadrajın dışından. Artık bizde pazar günleri akşam yemeği yemek yok Roger.
Lovejoy Ilona'yı alaycı alaycı gülümser.
Lovejoy, hiç değilse bu işin iyi bir sonucu da oldu.
Minibüse binerler ve ayrılırlar. Chili Catlett'ı senaryoyu okurken sayfaları çevirmesini seyretti. Stanley ağzını açtığı anda Lovejoy tek kelime etmeden ona bir yumruk indirip yürüyüp gitmeli diye düşünüyorum.
Çünkü adamı tanımıyorsun dedi Catlett bir sayfa daha çevirerek. Sonra adamın çiçekçi dükkanında bazı bitkilere su verirken ne yapması gerektiğini düşünürken görüyoruz. Adam burada çalışmayı sevmektedir. Şimdi ise burayı kaybedecektir. Sonra onu tekrar minibüsünde görürsün. Roxy'nin yerine gitmektedir.
Chili takip edebilmek için sayfaları çevirdi. Aynı sahneyi buldu. Roxy bir parti veriyormuş gibiydi.
Orada ofisin içinde dedi Catlett. Roxy arkadaşlarıyla birlikte içki içerek Lovejoy'u yenmesini kutluyor. Şimdi Lovejoy'u minibüsünü yolun karşısına park etmiş görüyorsun. Bekliyor. Ama ne için beklediğini bilmiyoruz. Sanki biraz daha düşünmektedir.
Roxy'ye dönersek o sarhoş olmaya başlamıştır. Herkesi göldeki evine davet etmektedir.
Şimdi Lovejoy radyoda senfonik müzik dinlemektedir. Hala minibüsün içindedir. Roxy ofisinde kabalaşmaktadır. Onu eve götürmek isteyen kadınla kavga etmektedir.
Chili birkaç sayfa daha çevirdi. İçe ne demek?
İç mekan dedi Catlett. İçeride. Roxy dışarı çıkar.
Görüş açısı ne?
Olayları o kişinin açısından görüyoruz demek. Mesela Lovejoy'un görüş açısı. Roxy dışarı çıkıp Cadillac'a bindiği zaman onu görmesi gibi. Arabaya binip gider. Şimdi Lovejoy'un minibüsünün ön camından Cadillac'a bakıyoruz ve onu takip ediyoruz.
Chili ve Catlett her ikisi de aynı anda sayfa çevirdiler. Video kamera yanında dedi Chili. Roxy'yi yine direksiyonda yakalayacak.
Aynen öyle dedi Catlett.
Roxy onu fark ediyor.
Bunun olmasını bekliyordum.
Ani bir U dönüşü yapıyor. İkisi de birkaç dakika sessizce okumaya devam eder.
Biliyordum dedi Catlett. Şimdi o Lovejoy'un kıçına takıldı.
Chili bir şey söylemeden sahneyi okumaya devam etti. Dış mekan, şehrin sokakları, gece. Kamera minibüsü trafiğin içinde takip eden Cadillac'ın üzerinde. Virajları vınlayarak alırlar. Dört yol ağızlarında diğer arabaları kıl payı ıskalarlar. Cadillac park halindeki bir arabanın yanını boydan boya çizer. Ara çekim. Roxy Cadillac'ın direksiyonunda acımasızca kararlıdır.
Lovejoy minibüsün aynasından dikkatle takip etmektedir.
Dış mekan, dört yol ağzı, gece. Sessizlik.
Önce çok az araba geçer, sonra hiç geçmez. Aniden bir minibüs köşeyi dönerek gelir ve bir arka yola girer. Minibüsün arka lambalarının söndüğünü görürüz. Şimdi Cadillac köşeyi dönmektedir ve minibüsün girdiği arka yolu geçip gider. Birkaç dakika sonra minibüs geri geri ana yola çıkar ve normal süratle yola devam eder. Dış mekan Lovejoy'un çiçekçi dükkanı gece. Minibüs gelir ve yolun karşı tarafında kaldırıma paralel park eder. İçinden Lovejoy yavaş yavaş ve bitkin halde çıkar. Sokağın öte tarafına geçerken bloğun aşağısında farlar yanar. Bir araba motorunun gürültüyle çalıştığını duyarız. Ve şimdi Cadillac sokağın ortasındaki Lovejoy'a doğru fırlar. Lovejoy tam oğlunun öldürüldüğü noktada farların ışığında donup kalır. Okumayı bitiren Catlett arkasına yaslanarak hım dedi. Çile okumaya devam ederek, bekle bir şey söyleme dedi. Senaryonun son sayfasından bir önceki sayfadaydı. Ara çekim. Roxy direksiyona abanmış gözü dönmüştür. Roxy'nin görüş açısı ön camdan Lovejoy'u görmektedir. Yakın çekim. Lovejoy sokağın ortasında durmaktadır. Lovejoy'un görüş açısına döneriz. Araba ona doğru ilerlemektedir. Roxy'nin görüş açısı. Lovejoy birden çiçekçi dükkanına doğru hamle yapar. Dış mekan çiçekçi dükkanı gece. Kamera tam zamanında önünden fırlayarak kurtulan Lovejoy'un peşindeki Cadillac'ın üzerindedir. İç mekan. Cadillac, Roxy'ye yakın çekim. Bakışlarındaki korku. Arabanın ön camından, çiçekçi dükkanının vitrin camını birden önünde gördüğü an. İç mekan. Çiçekçi dükkanı yavaş çekim gece. Cadillac vitrin camını paramparça ederek içeri girer. Dükkanın içindeki her şeyi biçerek çiçeklerin korunduğu soğutmalı cam mekanı tuzla buz eder ve durur. İç mekan, çiçekçi dükkanı başka bir açı. Gece. Lovejoy içeri girer, dikkatle Cadillac'a yaklaşır bakar. Roxy Cadillac'ın içindedir. Kanlı yüzü çiçeklerin bitkilerin arasındadır. Adamın öldüğü bellidir. Çili son sayfayı çevirdi. Şimdi polisler olay yerine gelmiştir. Bir sürü faaliyet vardır. Sağlık görevlileri cesedi bir ceset torbası içinde dışarı çıkarmaktadırlar. Lovejoy seyretmektedir. Üzgündür. Başını kaldırır ve Ilona'yı görür. Ilona onu kenara çeker ve kendisinden beklenen daha bilgece bir tavırla Lovejoy'a her şeyin bittiğini söyler. Çiçekler hakkında da bir şeyler der. Hem zaten bir şeylere hayat vermek senin hayatın. Hem zaten filmlerde sık kullanılan bir sözdü. Bu ama gerçek hayatta pek rastlanmazdı. Ne diyorsun dedi Catlett. Chili senaryoyu kapatarak ona baktı. Adamı vurması gerekirdi ama vurmadı dedi Catlett. Ama hiçbir şey yapmadı. Adam öldü tamam ama Lovejoy ne yaptı ki dedi Chili. Catlett koltuğunda doğrularak masaya dayandı. Olayın gerçekleşmesini sağladı. Ne plan mı yaptı? Canını kurtarmak için yolun ortasından kaçtı. Hepsi bu. Filmin söylemeye çalıştığı şeyi anlamıyorsun dedi Catlett. Düzgün bir yaşamın olursa bütün sorunlar bir şekilde kendiliğinden hallolur. Filmin konusu işte bu. Buna gerçekten inanıyor musun? Filmlerde evet. Filmlerin gerçek hayatla hiçbir ilgisi yoktur. Chili itiraz edecek oldu ama fikrini değiştirerek filmin sonunu beğenmedim dedi. Catlett tekrar koltuğunda geriye yaslandı. ''Değiştirmek mi istiyorsun?'' Chili cevap vermedi. Zigzag senaryo dosya kapağını inceleyerek tekrar senaryo metnini açtı ve başlık sayfasına baktı. Mr. Lovejoy, orijinal senaryo Murray Safran. İlk değiştirilmesi gereken şey filmin adıydı ve kahramanın adı. Murray Safran, Lovejoy'dan daha iyiydi. ''Sonunu sevmedin değil mi?'' dedi Catlett. ''Ben de ortasını beğenmedim. Bunları düzeltebileceğimizi düşünüyorum.'' Ne dediğimi duyuyor musun? Biraz heyecan katalım. Seyircilerin ellerini terletelim. Sen ve ben ikimiz bunu yapabiliriz. Buradaki konu bizim işimiz. Roxy'nin bahsettiğin şu işi gibi çalıntı araba parçalama. Kızların rolünü düzeltmek lazım dedi Chili. Aklına bir fikir geldi. Ve hatta Karen Flores'i bile katabiliriz diye ekledi. Catlett başını kaldırıp onu süzdü. Karen Flores? Birkaç yıldır film çevirmiyor ama iyi bir oyuncu. Karen Flores, bu adı biliyorum dedi Catlett. Sonunu değiştiririz dedi Chili. Böylece olayı gerçekleştiren Lovejoy olur. Orada öylece durmaz. Bunların hepsini yapabiliriz dedi Catlett. Sen ve ben oturup senaryonun gerekli bölümlerini baştan yazabiliriz. Chili senaryoyu tekrar açtı. Formatına bakarak birkaç sayfa çevirdi. Bunların nasıl yazıldığını biliyor musun? Bana mı soruyorsun dedi Catlett.
Bir kağıdın üzerine kelimeleri yazmayı biliyor muyum diye soruyorsun yani. Yapman gereken şey dostum aklına geldiği sırayla kelimeleri peş peşe sıralamak. Piyano çalmayı öğrenmeye benzemez. Onda notaları öğrenmek gerekir. Okulda yazmayı öğrenmiştin değil mi? Umarım öğrenmişsindir. Bir fikrin de vardır söylemek istediğini kağıda dökersin. Sonra virgülleri falan yerine koyacak birini bulursun. Tabii kendinden emin değilsen. Zor sözcükler varsa yazımı da düzeltir. Bu işleri yapan kişiler var. Bazı kelimelerin doğru yazılmadığı senaryolar bile gördüm. İçinde çok nadiren virgül kullanılmıştı. O yüzden çok önemli olduğunu düşünmüyorum. Son sayfaya geldiğinde perde kararır diye yazarsın ve bu da sondur. İşin bitmiştir.
Hepsi bu kadar mı dedi Çeli?
Hepsi bu kadar.
Öyleyse sana neden ihtiyacım olsun ki dedi Çeli.
325 numaralı odanın kilidini açarken asansörün geldiğini duydu. Koridorun öbür ucuna baktı ve Karen'ın ona doğru geldiğini gördü. Bol beyaz bir bluz ve gri pantolon giymişti. Chili kapıyı açtı ve bekledi. Kolunun altında Lovejoy senaryosunun iki nüshası vardı.
Geldiğinde seni barda bekliyordum dedi Karen. Beni gördün sandım.
Chili başıyla hayır işareti yaptı ama onu şimdi gördüğüne çok memnundu. Karen'ı eliyle içeri davet etti.
''Senaryoyu okudum.'' dedi Karen.
Chili oturma odasına giren Karen'ı takip etti. Pagoda biçimindeki abajurlar yanıktı. Senaryoları tezgaha bıraktı. Telefonun üzerinde kırmızı bir ışık yanıp sönüyordu.
''Mesajlarını kontrol etmek ister misin?''
''Sonra yapabilirim.'' dedi Chili. ''Otur rahat et. Ne düşündüğünü öğrenmek istiyorum.'' Karen kanepenin yanındaki geniş koltuğa giderken Chili paltosunu çıkardı.
''Senaryoyu okudun.''
''Kız kardeşi oynayabilirim.'' dedi Karen. ''Ve güzel ayakkabılar giyerim. Benim için farklı bir rol olur.''
Çeli paltosunu katlayarak kanepeye doğru gitti. ''Seni kız kardeş rolünde göremiyorum.''
Otururken paltosunu yanına koydu.
''Ama senaryonun bu haliyle oynamak isteyebileceğim başka rol yok.''
''Aslında oynayacak rol aramıyordum.''
''Yine de güzel bir rol olabilir. Bazı fikirlerim var.''
''Fikirlerin var demek.'' dedi Karen.
Karen'a bakarken arkasındaki tezgahın üzerinde duran telefonu görebiliyordu. Mesaj var ışığı yanıp sönüyordu. Tommy olmalıydı. Belki Bones ya da Nicky hakkında bir haberi vardı. Karen'a senaryonun nasıl düzeltilebileceği hakkındaki düşüncelerini anlatmaya başladı. Fahişenin rolü değiştirilip daha önemli kılınmalıydı. Lovejoy'a yardım eder kısa zaman sonra aralarında bir yakınlaşma başlardı.
''Fahişe ve çiçekçi'' dedi Karen.
''Muhakkak fahişe rolünde olman gerekmez.
Saçımı kabartıp ciklet mi çiğneyeceğim? Neden mesajlarını kontrol etmiyorsun?
Bekleyebilirim.
Sen senaryoyu okudun mu?
Hepsini değil ama konuyu biliyorum.
Sen ve Harry harika bir takım olacaksınız. O okudu mu?
Satın aldığına göre okumuş olmalı.
Emin misin? Harry'nin senaryoları okuyan bir adamı vardı. Filmin yapımcısı olmaya niyetlenirse Harry de senaryoya göz gezdirirdi.
Bana iki defa okuduğunu söyledi.
Belki bunu okumuştur. Sen konuyu beğendin mi?
Sana bahsettiğim konu hariç temelde beğendim. Okuduğum son bölümü sevmedim çünkü hayal kırıklığı yaratıyor. Ne demek istediğimi anlıyor musun? Lovejoy hiçbir şey yapmadan öylece orada duruyor.
Ne yapması gerektiğini düşünüyorsun?
Eğer başroldeyse filmi onun sonlandırması lazım. Kendi fikri olan bir aksiyona falan girmesi lazım.
Karen Chili'yi seyretmeye devam ediyordu.
Ayrıca filmin adını da sevmedim dedi Chili.
Harry sana ihtiyacı olduğunu düşünüyor dedi Karen. Ama sana hiçbir ödeme yapamaz, iflas etti.
Tam ne kadar kaybettiğini biliyorum dedi Chili.
Öyleyse sen bu işten ne kazanacaksın?
Buraya kadar bunu sormak için mi geldin?
Bilmek istiyorum dedi Karen.
Chili'ye önceki gece baktığı gibi bakıyordu. Tam o eski ruhsuz bakışlar gibi değildi ama fena da sayılmazdı.
Filmleri seviyorum dedi Chili. Harry'e bir filminde yardımcı olacağım. Fikir vermenin yanında nasıl para bulabileceğime de bakacağım. Çok zor olmayacak gibi. Para işinin içinde bulundum. Her zaman bazı fikirlerim vardır.
Karen o kadar ciddi görünüyordu ki Chili kendini ona gülümsemek zorunda hissetti.
Sonra ben bir film yapacağım ve seni oynatacağım.
Telefonun yanıp sönen mesaj ışığına baktık. Karen hala onu seyrediyordu.
Senin tavsiyene uyup Harry ile bir anlaşma yaptım dedi. Rol almak için değil. Eğer Michael ile onu buluşturup Harry'nin 500.000 dolar tasarruf etmesini sağlayabilirsem ben de ortak olmak istiyorum. Ona ortak yapımcı olmak istediğimi söyledim.
Harry ne dedi?
Her şeyi kabul eder. Ama ona Lovejoy'u çekebileceği bir stüdyo bulup filmi geliştirme aşamasına soktuğu takdirde yardım edeceğimi söyledim. Bu nedenle ilk yapması gereken iş Fikri Tower'a satmak. Harry filmi onlara götürmek istiyor. Elaine Levin'i ikna edebileceğini düşünüyor.
Sen ne düşünüyorsun?
Eğer Elaine fikri beğenmezse Harry hiçbir şekilde filmi ona kabul ettiremez. Ama beğenirse Michael oynasa da oynamasa da filmi onlara yaptırabilir.
Senaryonun düzeltilmeye ihtiyacı var dedi Shelley.
Senaryoyu okumadın ama bunu biliyorsun dedi Karen.
Shelley Karen'ın koltuktan kalkmak için öne doğru eğilmesine, sonra durup bir baş hareketiyle saçlarını geriye atıp ona bakmasını seyretti.
Karen'ın bir filmde de sarı saçlarıyla aynı hareketi yaparak filmdeki adama aynı şekilde baktığını hatırladı.
Bu sefer iş olabilir dedi Karen. Hiç bilemezsin.
Shelley operatörü arayarak mesajlarını sordu. Operatör kadın bir dakika dedi. Shelley bekledi. Kadın geri dönerek
Karen Flores diye biri aramış, mesaj bırakmamış dedi.
Sesinden Latin Amerikalı'ya benziyordu.
Bir de Bay Zim aramış, sizinle yarın konuşacakmış.
Hepsi bu kadardı. Daha sonra televizyonda Taxi Driver'ı seyrederken Shelley, Karen'ın bakışını düşünüyor ve bir şey anlatmak isteyip istemediğini merak ediyordu. Acaba kalmasını isteyip içki mi ikram etmeliydi? Ama sonra Robert De Niro saçını muaf tarzı kesince Shelley, Ray Bones'u düşünmeye başladı. Üstelik Ray Bones'un ne muaf saçı ne de Robert De Niro ile benzerliği vardı. Belki nedeni De Niro'nun elindeki silahlar ve birilerini vurmak istemesiydi.
12. ayının sonu. Sayfa 131.